SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Türkiye'de elektrik faturaları ve elektrik kesintileri gündemin merkezinde. Bu çağda Isparta gibi bir ilde kış ortası elektrikler nasıl günlerce kesik kalabiliyor? Neler yaşandı Isparta'da? Bunu biraz bize anlatabilir misiniz lütfen?
Önce Isparta'yla başlayalım. Gerçeküstü gibi görünüyor ama yani bu yaşandı günlerce. Türkiye'nin batısında bir ilin bütününe elektrik verilemedi. İnsanlar soğukta, kış günü elektriksiz kaldılar, ısınamadılar. Haberleşmek için telefonlarını arabalarında şarj etmek zorunda kaldılar. Tabii büyük bir olay bu ama bunun gerekçesi hangi taraftan baktığınıza göre değişiyor. Muhalefet tarafından baktığınızda mesele özelleştirmelere bağlanıyor. Bu dağıtımı sağlayan özel şirketin önlemi almaması gibi bir eleştiri var. Aynı zamanda gerekli yatırımları yapmamakla eleştiriliyor. Mümkün olduğu kadar az personelle çalışıp tasarruf etmeye çalıştığı için de arızalara zamanında müdahale etmemekle eleştiriliyor. Hükümet tarafından bakıldığında ise Enerji Bakanı bu açıklamayı yaptı. 10 yılda yaşanan arızalar bir günde yaşandı. Onun için yetişmekte güçlük çektik dedi. Ve işte peyderpey Isparta elektriğe kavuştu. Siyasi tartışmaların odağına da oturdu bu. Isparta'nın belediye başkanı önce bunun bir afet olduğunu söyledi. Ondan sonra bereket dedi. Yakın yerlerdeki CHP'li belediyeler yardım etmek için Isparta Belediyesi, AK Partili Belediye'ye başvuru yaptılar. O yardım talepleri kabul edilmedi. Yani Türkiye'de son dönemde siyaseten nasıl bir çatışma yaşanıyorsa aynısının Isparta'ya yansıdığını da gördük bu süreçte. Uzmanlar benzer durumun başka iller için de geçerli olabileceğini söylüyorlar. Çünkü Türkiye'de bütün elektrik dağıtım bölgelere ayrılarak elektrik dağıtımı özelleştirildi ve bütün özel şirketlerin de yatırımlar konusunda ellerini biraz sıkı tuttuklarına ilişkin eleştiri söz konusu. Onu denetlemekle görevli olan Enerji Bakanlığı'nın da şirketler tanıdık olduğu için, ki onlar muhalefet tarafından beşli çete olarak adlandırılıyor, müsamaha gösterildiği o şirketlere ve yatırımları eksik yapmalarının göz ardı edildiği biçiminde eleştirilerde söz konusu. Yani siyasi tartışmaların odağında aslında elektrik faturaları vardı o süreçte. Bu Isparta meselesi ve özelleştirme tartışıldı ama elektrik faturaları gündemden hiç çıkmadı.
Elektrik kesintilerinden daha çok konuşulan belki de elektrik zamları. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu da faturasını ödemeyeceğini açıklayarak hükümetin elini zorluyor gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi nasıl algılanıyor halk arasında acaba Yavuz Bey?
Tarihindeki en yüksek zamlardan biri diyebiliriz herhalde bu Ocak ayı başında yapılan zamlar için. Belli bir kademeye kadar %50, o kademeyi geçtiğinizde %125 gibi bir zamdan bahsediyoruz ki gerçekten fahiş bir zam. Hükümet bunu dünyadaki enerji fiyatlarının artışına bağlıyor ve belli bir zaman biz sübvanse ettik ama artık bu kadarını yapabildik, bundan sonra bu parayı alacağız diyor işin Türkçesi. Ancak eleştiriler çok olunca, şikayetler çok olunca bir kademe vardı. 150 kilovata kadar %50 zam yapılmıştı. O kademeyi 210'a çıkarttığını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ama o da yetmedi çünkü küçük esnaf var, işletmeler var, buzdolabı çalıştıranlar var. Onlara gelen faturalar gerçekten karşılanabilir olmaktan çıktı. Hatta ödedikleri kiranın bile üzerinde faturalarla karşı karşıya geldiler. Türkiye'nin dört bir yanında elektrik faturalarıyla ilgili şikayetler, protestolar ortaya çıktı. Bunun üzerine hükümetten yavaş yavaş bu soruna çözüm bulmak için çalışma yapıldığı açıklamaları geldi. Önce sinyaller, sonra açıklamalar geldi. Hala o çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Çünkü bununla ilgili bir net açıklama yapılmış değil. Zamlar geri mi alınacak bir miktarı? Ya da işte faturalarda KDV var, vergi var, bir takım dağıtım bedelleri var. Bunlardan vaz mı geçilecek? Yoksa kademelerde bir farklılığa mı gidilecek? Küçük esnaf için farklı bir tarife mi uygulanacak? Çiftçi için farklı bir tarife mi uygulanacak? Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ancak muhalefet de doğal olarak vatandaştan bu kadar şikayet gelince elektrik faturalarını bir numaralı gündem maddesi yapıyor ve burada zamların geri alınması talebi söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu da o talebi gündeme getiren isimlerden, muhalefet liderlerinden birisi. Ama Kılıçdaroğlu bir adım öne de attı ve dedi ki ben dedi bireysel olarak 31 Aralık'tan önceki tarifeye dönülünceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim. Tabii bu çarpıcı bir açıklama. Adalet yürüyüşüne de benzetiliyor bu açıklama. Bireysel bir protesto yöntemini açıklamış oldu bu çerçevede. Ne oluyor Türkiye'de elektrik faturasını ödemezseniz? Şirket geliyor, elektriğinizi kesiyor ve elektriksiz kalıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu göze aldığını anlıyoruz. Gelen ilk faturayı ödemediğinde, ödememesinin üzerinden işte belli bir süre geçtikten sonra elektriği kesilecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Muhtemelen mum ışığında ya da işte başka bir aydınlatmayla birlikte fotoğraf verecek ve aslında vatandaşla birlikte olduğunu göstereceği bir politik manevra olarak da bakmak lazım buna. Muhalefetin bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu protestosu iktidar tarafından tabii tepkiyle karşılandı. Bir sivil itaatsizlik çağrısı olarak değerlendirildi. Devlet Bahçeli elektriği süratle kesilsin dedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Buna yanıt olarak da hatta kandil gönderecekler, bütün il başkanlarına talimat verdim dedi. CHP'liler Bahçeli'ye kızdılar. Bu kandil gönderme meselesinin kaba bir manevra olduğunu, bu konuda eğer mesela biz de CHP il başkanlarına desek ki yedek lastik gönderin Devlet Bahçeli'ye ya da koltuk değneği gönderin desek hoş mu olur? Bunu yapmayız elbette diyerek yanıt verdiler. Ama Kılıçdaroğlu kararlı görünüyor. Sonrasında bir açıklama daha yaptı. Bu ilk adım dedi. Devamında ne olabilir? Eğer elektrik zamları geri alınmazsa Kılıçdaroğlu aynı şekilde CHP yöneticilerinin de faturaları ödememesini isteyebilir. Milletvekillerinin faturalarını ödememesini isteyebilir. Teşkilatından faturalarını ödememesini isteyebilir. Parti üyelerine çağrıda bulunabilir ya da halka çağrıda bulunabilir. Tabii bu biraz gerilimi arttırabilir. Ne zamana denk geldi bu çağrısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da protestosu? Tam da hükümetin zamlarla ilgili yeni kararlar almasının öncesine. Onun için bir taraftan bu Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla zamlar geri alındı gibi bir görüntü de yaratabilir. İktidarı biraz sıkıştıran da bir mesele bu. Ama elektrik faturaları üzerinden siyasi tartışmanın daha da sertleştiğini söylemek mümkün.
Yavuz Bey, Sedat Peker'in bize tanıştırdığı Halil Falyalı geçen gün suikaste uğradı. Son günlerde suikastlerin sayısı artıyor gibi. Falyalı neden öldürüldü ve içinde olduğu karanlık işler yüzünden mi yoksa bildikleri yüzünden mi? Ve herkesin sorduğu bir başka soru da Sedat Peker nerede acaba? Bu soruların cevabını biliyor muyuz acaba?
Halil Falyalı'yı doğru Sedat Peker tanıştırdı Türkiye ile. Elindeki bir takım kasetlerle şantaj yaptığını söyledi Halil Falyalı'nın. Yasa dışı kumar oynattığını, bahis şirketleri olduğunu, Türkiye'de siyasetçi ortakları olduğunu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını da iddia etmişti. Sonrasında Falyalı uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili iddiaları yalanlamıştı Türkiye'de konuştuğu bir takım gazetecilere. Bahis şirketlerinin de yasa dışı olmadığını, yasal olduğunu iddia etmişti. Ama Kıbrıs'ta siyasetin içinde, medyanın içinde bir isim olduğu da anlaşılmıştı. Falyalı öldürüldü, bir suikaste kurban gitti. Profesyonelce işlenmiş bir cinayet olduğunu anlıyoruz. Otomatik silahlarla birkaç kişinin takip ederek nerede durduğunu, hangi yolları kullandığını görerek alternatifli suikast planları hazırlayarak bu sonuca vardığını görüyoruz. Sonrasında da öldürenler kaçtılar zaten. Kim oldukları belli değil. Ne için işlendiği de belli değil bu cinayetin. Ancak cinayette kullanılan kiralık arabanın sahibinin gözaltına alındığını biliyoruz Kıbrıs'ta. Türkiye'de de hemen o gözaltından sonra iki kişi önce, sonra bir üçüncü kişi gözaltına alındı. Onlar da yeraltı dünyasının tanınan isimleri iddiaya göre söylemez kardeşler. Kimin neyi ne için paylaşamadığı şu anda meçhul. O soruşturma sonrasında biraz görmek mümkün. Bu bir derin devlet işi mi, mafya içinde hesaplaşma mı, bir para anlaşmazlığı mı? Türkiye'de Daha önce işlenen cinayetler var. Kıbrıs'ta silahlı saldırılar var. Onlarla bir bağlantısı var mı? Daha geniş kapsamlı bir şey mi? Bunları bilmiyoruz. Önümüzdeki dönemde öğrenmeyi umuyoruz. Ama bu tip işleri yakından takip edenlerin şöyle tahminleri var. Eğer bu bir derin devlet işi ise katiller hiçbir zaman bulunamayacak. Hesabı sorulamayacak. Ama mafya içinde bir hesaplaşmaysa, bu işin içinde siyaset yoksa, bir takım iktidar sahipleri bu meselenin içinde ise veya değilse, ona göre sonuçlar değişebilir. Eğer içindeyse ve derin devlet içindeyse, katillerin bulunması ya da açıklanması, kamuoyuyla paylaşılması pek kolay görünmüyor. Ama mafyanın kendi içinde bile hesaplaşmazsa biz belki bunun nedenlerini görebiliriz. Sedat Peker bu ismi ortaya attıktan sonra elinde işte bir takım şantaj kasetleri olduğunu söylemişti. Hatta sonrasında Kıbrıs eski başbakanına ilişkin bir kaset de çıkmıştı ortaya. Sonra Sedat Peker o kaset arşivinin kendine geçtiğini de söylemişti. Ama Sedat Peker aylardır sessiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu biliyoruz. Ama internete erişimiyle ilgili bir sorun var ya da internetten bir paylaşım yaparsa başına bir şey geleceğine ilişkin muhtemelen bir mesaj verildi ona. Son dönemde Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri de daha da sıcak hale geliyor. Yakında Cumhurbaşkanı da Birleşik Arap Emirliklerine gidecek. O nedenle o cenahtan Falyalı suikastine ilişkin herhangi bir açıklama da yapılmış değil. Sedat Peker sessizliğini devam ettiriyor.
Yavuz Bey, son olarak Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra'daki toplantısından bahsetmek istiyorum. Yabancı yatırımcılarla bir araya geldi ve toplantı sanki beklenenden daha iyi geçti gibi görünüyor. Bakan Nebati'nin gözlerindeki ışık yatırımcıları etkiledi mi dersiniz Yavuz Bey?
Nevi şahsına münhasır bir siyasi figür. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Londra'ya yatırımcılarla toplantı için gideceğini daha önce duyurmuştu. O toplantı yapıldı. Çok mütevazı bir toplantı bir kere görüntü olarak baktığınızda bir Türk firmasının orada kurulu bir banka ama sahipleri Türk. Onun düzenlediği bir toplantı olduğu söyleniyor. Geçmişte yapılan toplantılarla karşılaştırıldığında o mütevazılık da ortaya çıkıyor zaten. O toplantıda Nebati Türkiye'deki fırsatları anlatıyor Londra'daki yatırımcılara. Türkiye'ye davet ediyor onları, gelin diyor. Ve orada söylediği sözlerde Türkiye'de tartışıldı. Evet, biraz başarılı geçmiş gibi görünse de söylediği mesela döviz kurlarını sabit tutacağız taahhüdü. Bir Hazine ve Maliye Bakanı'nın böyle bir taahhüt verip veremeyeceği tartışılıyor. Hem serbest piyasa koşullarından taviz vermeyeceğiz deyip hem de döviz kurlarını sabit tutacağız demesi çokça eleştirildi Türkiye'de. Enflasyonla ilgili söyleyip söylemediği tam olarak anlaşılamayan, size anlatamayacağım kültürel nedenlere dayanıyor ifadesi ki bunu Bloomberg yayınladı katılımcılara dayanarak. Sonrasında Hazine Bakanlığı yanlış anlamış dedi ama Bloomberg haberinde ısrar etti. Bu ifade de çokça konuşuldu orada. Dünden işte o toplantıdan hemen sonra Türkiye'ye bir sermaye akışı falan da olmadı. Önümüzdeki dönemde olur mu? Takip edenler bu sistemi yabancıların Türkiye'ye gelmesi için uygun şartların şu anda bulunmadığı görüşündeler. Çünkü faiz konusunda irrasyonel veya da bilim dışı bir yaklaşım içinde olmakla eleştiriliyor hükümet. Politika faizleri Türkiye'de %14 ama kredi faizlerine bakıyorsunuz %20, 25, 30'larda tüketici kredilerinde, ticaret erbaplarının aldığı kredilerde de politika faizinin çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Genelde politika faizleri enflasyonla eşit düzeyde olur. Tasarrufları desteklemek için Türkiye'de enflasyon %50'lerde, arada çok büyük bir fark var. Bütün bu tablonun yabancıların Türkiye'ye gelmesini, para yatırmasını çok zorlaştırdığı görüşünü dile getiriyorlar uzmanlar. Ayrıca tabii bir de Türkiye'nin özellikle yabancıları karşı karşıya kaldığı her sorunda dış güçler diye suçlaması, sonra da dış güçler diye tarif edilen yerin aslında Londra olduğu, Londra'ya gidip Türkiye'ye para getirin diye yine o dış güçlerden ricada bulunması da ciddi bir çelişki olarak ortaya konuyor. Her şey aslında geliyor, dayanıyor rasyonel kararlara, bilimsel kararlara. Enflasyonla ilgili gelişmeler son derece kaygı verici olarak görünüyor. Bu çerçevede atılacak adımlar enflasyonu düşürmek için Bunlar sarih bir biçimde, açık bir biçimde hükümet tarafından ortaya konulmaması nedeniyle eleştiriliyor. Yabancı sermaye sürekli Türkiye'den gidiyor. Borsada tarihinin en düşük seviyesinde. Fonlar da aynı şekilde. Türkiye'nin çıkarttığı tahvillere yatırımlar aynı şekilde. Yani bir pot kırılmadığı söyleniyor uzmanlar tarafından. Ama sonuç alması da çok kolay görünmüyor. Onların gözlemi en azından bu şekilde.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.